Ayrım 18, sayfa 189. Rizzoli ve Frost arabaya girdiler. Isıtıcıdan soğuk hava üflüyor, kar taneleri ön cama vuruyordu. Kasvetli gökyüzü ruh haline tıpatıp uyuyordu. Oturduğu yerde tir tir titriyor, cama düşen görünüşünü kesen bir kar tanesiyle kalbi sıkışıyor, kendini bir mezara canlı canlı gömülmüş gibi hissediyordu. ''Daha iyi misin?'' diye sordu Frost. ''Başım ağrıyor sadece.'' ''Hastaneye gitmeyeceğinden emin misin?'' ''Hayır, sadece bir Tylenol alacağım eczaneden.'' ''Tamam, anlaşıldı.'' Frost arabayı çalıştırıp biraz ilerledikten sonra birden durdu. Yeniden park yerine çekti. Rizzoli'ye baktı. ''Rizzoli, ne var?'' ''Seninle hiç konuşamıyoruz.'' ''Ama hiç, inan bana iyi bir dinleyiciyimdir.'' Rizzoli cevap vermeyip ön cama bakmaya başladı. Camın üzerinde filigranlar oluşturan kar tanelerine baktı. ''Ne kadar zamandır birlikte çalışıyoruz?'' ''İki sene oldu değil mi? Ama bana özel hayatınla ilgili tek bir şey anlatmadığın gibi geliyor.'' dedi Frost. ''Ama ben gelip sürekli sana Alice'le aramızda geçenleri anlatıyorum. Duymak istesen de istemesen de aramızdaki tartışmaları dinleyerek bana katlanıyorsun. Bana hiç sus demedin şimdiye kadar.'' ''Ben de umrunda olmadığını düşündüm hep.'' ''Ama biliyor musun, bir şey fark ettim. Sen sürekli dinliyorsun ama kendinle ilgili tek bir şey söylemiyorsun.'' ''Söyleyecek fazla bir şeyim yok.'' Biraz durdu Frost. Sonra mahcup bir şekilde devam etti. ''Daha önce hiç ağladığını görmemiştim.'' Rizzoli omuzunu silkti. ''Olabilir, her şeyin bir ilki vardır. Bak, hiç öyle çok iyi geçindiğimiz gün... Öyle mi düşünüyorsun?'' Frost utancından kıpkırmızı kesildi. Adam aynı trafik lambası gibiydi. Utandığı anda kırmızıya dönen bir trafik lambası. Yani demek istiyorum ki öyle çok kanka muhabbeti yok aramızda. Kanka mı olalım istiyorsun yani şimdi? Bence sakıncası yok. Tamam o zaman. Şu andan itibaren kankayız dedi Rizzoli birden. Hadi gidelim. Rizzoli? Ne? Ben buradayım, tamam mı? Ne zaman ihtiyacın olursa buradayım. Rizzoli göz kırpıp Frost'un söylediklerinin üzerinde yarattığı etkiyi göstermemek için yan cama doğru çevirdi kafasını. Bir saat içinde ikinci kez ağlıyordu. Kahrolası hormonlar. Frost'un sözlerinin onu neden ağlattığını bilmiyordu. Belki de ona karşı çok kibar ve düşünceli olduğu içindi. Aslında Frost ona karşı her zaman kibar olmuştu. Ama bu aralar aşırı bir hassasiyet içindeydi. Ve bir yandan da Frost'un içindeki kargaşayı anlayamayacak kadar kalın kafalı olmasını diliyordu. Frost'un sözleri karşısına çok duygulanmış, kendini çok korumasız hissetmişti. Bu şekilde kabul görmek istemiyordu ama. Bu şekilde onun saygısını kazanmak istemiyordu. Derin bir nefes alıp çenesini yukarı kaldırdı. Biraz zaman geçtikten sonra ağlamayı kesti. Artık Frost'un yüzüne bakıp o eski Rizzoli olmalıydı. ''Baksana, Tylenol almam lazım.'' ''Bütün gün burada mı oturacağız böyle?'' dedi. Frost başını sallayıp arabayı çalıştırdı. Araba silecekleri ön camdaki karın tamamını alıp götürdü. Önlerinde geniş bir gökyüzü ve bembeyaz sokaklar vardı artık. Bunaltıcı derecede sıcaklarda kışın gelmesini, karın o saf görüntüsünü sabırsızlıkla beklerdi Rizzoli. Ama şimdi dışarıdaki karanlık ve kasvetli şehir manzarasına bakarken bir daha asla sıcaktan şikayet etmeyeceğim diye düşündü. Hareketli bir cuma akşamında Boston Polis Departmanı'na bağlı Jamaica Karakolu'nun hemen aşağısındaki sokakta bulunan ve Squider Plaza'daki polis merkezine sadece 10 dakika uzaklıktaki J.P. Doyle'un barında bir polise çarpmadan kıçınızı bir yere yerleştirebilmeniz imkansızdı. Burası polislerin çalışma saatleri dışında gelip bira içerek sohbet ettikleri mekandı. Akşam yemeğini yemek için Doyle'un barına giderken bir sürü tanıdık yüzle karşılaşacağını ummuştu Rizzoli. Ama asla barda oturmuş, birasını yudumlayan Vince Korsak değildi. Korsak, Newson Polis Departmanı'ndan emekli olmuş bir dedektifti ve Doyle'un yeri onun çalışmış olduğu bölgenin çok dışındaydı. Kapıdan girer girmez Rizzoli'yi görüp el salladı. ''Hey Rizzoli, çok uzun zaman oldu değil mi?'' Alnındaki bandajı göstererek ''Ne oldu sana böyle?'' diye sordu. ''Yok bir şey. Morgdayken ayağım kaldı ve birkaç dikiş attırmak zorunda kaldım. Söyle bakalım, senin ne işin var burada?'' ''Buraya taşınıyorum.'' ''Ne?'' ''Daha yeni şu sokağın sonunda bir daire tuttum. Newton'daki eve ne oldu?'' ''Uzun hikaye. Baksana, bir şeyler yiyelim mi? Sana her şeyi yemek yerken anlatırım, olmaz mı?'' Bira bardağını kavradı. Hadi gel diğer salona geçelim. Boğazına sıçtığımın sigara tiryakileri ciğerlerimin içine ediyor. Eskiden hiç rahatsız olmazdın. Tabii. O benim de bir adet ağzına sıçtığımın sigara tiryakisi olduğum günlerdeydi. Zincirleme sigara içen birini sağlıklı yaşam manyağı yapabilecek tek şey kalbinin teklemesi herhalde diye düşündü Rizoli. Kalp krizi geçirdikten sonra kilo kaybetmesine rağmen cuma akşamı kalabalığı yararlarken Rizoli'nin kendisine söylediği gibi defans oyuncusunun iki katı kilodaydı. Havanın diğer yerlere göre çok daha temiz olduğu sigara içilmeyen bölüme girdiler. İrlanda bayrağının altında bir masa seçti Korsak. Çok uzun zaman önce görev süreleri dolmuş belediye başkanlarıyla ve bu dünyadan göçüp gideli yıllar olmuş politikacılarla ilgili çoktan sararmış Boston Globe makaleleri ve haberleri çerçevelenip duvara asılmıştı. Kennedy'ler, Tip O'Neill ve İrlanda asıllı sürüyle parlak çocuk Boston'ın yararına hizmet vermişlerdi. Korsak koca göbeğini masanın altına sıkıştırarak tahta sıraya oturdu. Seri cinayetlerle ilgili açılan ortak soruşturma için Ağustos'ta Boston'a geldiğinde şimdiki halinden daha kilolu olduğunu fark etti Rizoli. Ona her bakışında beraber geçirdikleri geçen yaz geliyordu aklına. Ağaçların arasındaki sineklerin vızıltısını, ormandaki yaprakların arasında yatan vahşeti, iki katilin zengin çiftler üzerine korkunç fantaziler uyguladığı o ayı dün gibi hatırlıyordu. Korsak, olayın Rizoli üzerine yaptığı etkinin farkında olan çok az kişilerden biriydi. Birlikte canavarlara karşı savaşıp kurtulmayı başardıktan sonra aralarında sıkı bir bağ kurulmuştu. Ama yine de Korsak'ta tanımlayamadığı bazı itici özellikler vardı. Bir ayı kafasına dikip diliyle bıyığına bulaşan köpüğü yalamasını seyretti. Bir kez daha aynı bir gorile benzediğini düşündü Rizoli. Gür kaşlar, çok geniş bir burun, kollarının her tarafına yayılmış sert ve kalın tüyler. Tabii bir de yürüyüşü, sallanan kalın kollar, önde giden omuzlar. Aynı bir goril gibiydi. Evliliğinde problemler olduğunu ve emekli olduğundan beri bu problemlerin çok daha fazla arttığını gayet iyi biliyordu Rizoli. Ona bakarken hafif vicdan azabı duydu. Korsak telefonla defalarca mesaj bırakmış, akşam yemeğine davet etmiş ama Rizoli çok meşgul olduğu için bu mesajların hiçbirine cevap verememişti. Gelen garson kız Rizoli'yi hemen tanıdı. ''Size Sam Adams mı getireyim?'' dedektif. Rizoli korsağın bira bardağına baktı. Sıçrayan bira damlaları gömleğinde bir sürü leke bırakmıştı. ''Aa, yo hayır, ben sadece kola içeceğim. Ne yiyeceğinize karar verdiniz mi?'' Rizoli menüyü açtı. Bu akşam birayı kaldıracak hali yoktu, midesi bulanıyordu ve açtı. Şefin salatasından alacağım. Bol Thousand Island soslu lütfen. Bir de balık ve patates kızartması, ayrıca soğan halkaları. Hepsini aynı anda getirir misin? Aa, bir de ekmeğe sürmek için tereyağı alacağım. Korsak gülmeye başladı. İyi misin Rizoli? Çok açım. Kızartmalar damarlara ne kadar zararlı biliyor musun sen? Tamam o zaman, sana soğan halkalarımdan bir tane bile vermem. Garson kız korsağa baktı. Siz ne istersiniz? Izgara somon. Yalnız tereyağsız olsun, bir de vinaigrette soslu salata. Kız uzaklaşırken Rizoli korsağa inanamıyorum der gibi baktı. Sen ne zamandan beri ızgara balık yemeye başladın? Yukarı beni uyardığından beri. Hep böyle mi besleniyorsun yoksa bana mı hava atıyorsun sağlıklı besleniyorum diye? 5 kilo verdim bile. Bir de üstüne üstlük sigarayı da bıraktım. Bilirsin yani, su değil. Ciddi ciddi yağ kaybettim. Arkasına dayandı. Halinden çok memnun görünüyordu. Artık koşu bandına bile biniyorum. Dalga geçiyorsun. Bir sağlık merkezine üye oldum. Kardiyo egzersizleri yapıyorum. Bilirsin, nabız kontrolü falan. Kendimi 10 yaş genç hissediyorum. Büyük ihtimalle Rizoli'nin 10 yaş genç görünüyorsun demesi için elinden geleni yapmıştı ama Rizoli yalan söylemiş olmamak için istediğini söyledi. 5 kilo verdin demek. Bence senin için çok iyi. Tek yapmam gereken bu kiloyu korumak. Nasıl yapacaksın peki? Bira içerek mi? Duymadın mı hiç? Alkolün zararı yok. New England Tıp Gazetesi'nin son sayısında okudum. Her gün bir kadeh kırmızı şarap, kahve çok iyi geliyormuş. Garson kızın Rizoli'ye getirdiği kolayı gösterdi. Peki şimdi bu ne böyle? Sen hep Sam Adams Isle içerdin. Ne oldu? Rizoli omuz sıktı. Bu akşam içmeyeceğim. Sen iyi misin? Hayır değilim. Hamileyim ve kusarım diye bir damla bile bira içemiyorum. Bugün işler çok yoğundu, demekle yetindi sadece Rizoli. Evet duydum, rahibelerden ne haber? Daha hiçbir şey bilmiyoruz. Rahibelerden biri anne olmuş galiba. Nereden duydun? Bilirsin, etrafta konuşuluyor işte. Başka ne duydun? Havuzdan bir bebek çıkarttığınızı. Haberlerin dışarı sızması imkansız gibiydi. Polisler sürekli aralarında dedikodu yaparlar, gidip her şeyi hemen karılarına yetiştirirlerdi. Havuzda arama yapan elemanları, morg ve olay yeri inceleme görevlilerini getirdi aklına tek tek. Ağzı gevşek iki tip yüzünden Newton'dan emekli bir polis dahi her türlü detaydan haberdar oluyordu. Esas sabah gazeteler ne yazacaktı kim bilir. Cinayet halka her zaman çok çekici gelirdi, hele hele işin içinde bir rahibenin yasak ilişkisi varsa. Garson kız yemekleri masaya getirdi. Rizzoli'nin siparişiyle masa adeta bir ziyafet masasına dönüşmüştü. Yemeklere öyle bir saldırmıştı ki birden ısırdığı patates kızartması ağzını yakmış, koca bir yudum buz gibi kolayla ağzındakileri soğutmuştu. Kızartmalarla ilgili bir sürü kolaylık yapan korsaksa yalana yalana soğan halkalarına bakıyordu. Sonra ızgara balığına bir göz atıp içini çekti ve çatalını batırdı. ''Biraz soğan halkası ister misin?'' diye sordu Rizzoli. ''Yok hayır, ben iyiyim böyle, söyledim sana. Bu kalp krizi belki de başıma gelen en iyi şeydi.'' ''Ciddi misin?'' ''Evet, kilo veriyorum, sigarayı bıraktım. Var ya kafamda yeni saçlar çıkıyor desem inanır mısın?'' Başındaki kel kısmı göstermek için başını eğdi. ''Eğer çıkan bir saç varsa başının üzerinde değil, içinde.'' diye düşündü Rizzoli. ''Evet, işte böyle. Gördüğün gibi çok değiştim.'' Sessiz, sakin bir şekilde somonlu yemeğe koyuldu ama çok zevk alır gibi bir hali yoktu. Rizzoli hiç acımadan iştahla soğan halkalarını götürdü karşısında. Korsak kafasını kaldırdı. Bu sefer yediklerine değil, doğrudan Rizzoli'ye baktı. Evle ilgili büyük değişiklikler var. Söyleyiş şekli hoşuna gitmemişti Rizzoli'nin. Ona öyle bir bakışı vardı ki sanki içini dökmek ister gibiydi. Saçma sapan detaylara dalmasından korkuyordu ama bir yandan da konuşma ihtiyacında olduğunu çok iyi biliyordu. ''Neler oldu evde?'' diye sordu Rizzoli, cevabı çok iyi tahmin ettiği halde. ''Dine'la aramızda olanları biliyorsun, onunla tanışmıştın.'' Korsak kalp krizi geçirdiğinde görmüştü Dine'ı hastanede. Karşılaşmalarında ilk dikkatini çeken şey peltek peltek konuşması ve buz gibi bakan donuk gözleriydi. Kadın içinde bolca valyum, koydan bulunan yürüyen bir eczane dolabıydı adeta. Doktorlardan koparabildiği her türlü sakinleştiriciyi alıyordu. Bu senelerden beri böyle demişti korsak ama o iyi bir koca olduğu için sapasağlam bir şekilde hep karısının yanında duruyordu. Dine nasıl diye sordu Rizzoli. Aynı, hala kafası kıyak bir şekilde dolaşıyor etrafta. Bazı şeylerin değiştiğini söylemiştin. Değişti. Onu terk ettim. Korsan böyle söyleyeceğini biliyordu Rizzoli. Onun için mutlu muydu değil miydi bilemedi. Acaba nasıl bir tepki bekliyordu Rizzoli'den? Tanrım korsak dedi sonunda. Kararından pişman olma sakın. Ben lanet olası hayatımda hiçbir kararımdan bu kadar emin olmamıştım. Haftaya buraya taşınıyorum. Burada küçük bir bekar evi tuttum. İstediğim gibi döşeyeceğim. Bilirsin işte, geniş ekran bir televizyon, kulaklarını patlatan güçte hoparlörler falan. 54 yaşında kalp krizi geçirmiş ama hala bir delikanlı gibi heyecanla ayrı eve çıkacağı günü bekliyor. Gittiğimi fark etmeyecektir bile. İlaç masraflarını karşıladığım sürece dünyanın en mutlu insanı o. Neden bu kadar geç kaldım ki bunu yapmakta? Hayatımın yarısını bu kadınla geçirdim. Ama bak emin ol, her şey bitti artık. Eski hayatımı geride bıraktım. Artık her anın tadını çıkaracağım. Ya kızın? O ne diyor? Homurdandı. Sence umrunda mı? Sadece para istemeyebilir o. Baba arabaya ihtiyacım var. Baba cancına gitmek istiyorum. Ben hiç cancına falan gitmedim hayatımda biliyor musun? Rizzoli arkasına dayandı. Ne yaptığının farkında mısın peki? Evet, hayatımın kontrolünü elime alıyorum. Durdu. Benim adıma mutlu olacağını düşünmüştüm dedi hafif gücenmiş bir ses tonuyla. Yani evet sanırım mutlu oldum. Peki bu halin ne böyle? Ne halinden bahsediyorsun? Boş boş bakıyorsun da. Bu yeni habere alışmaya çalışıyorum korsak. Sanki artık eski seni tanımıyor gibiyim. Kötü bir şey mi yapıyorum sence? Yok hayır en azından artık yüzüme sigara dumanı üflemiyorsun. İkisi de kahkahalarla güldü Rizzoli'nin bu lafına. Yani korsan arabası artık eskisi gibi berbat kokmuyordu herhalde. Bir parça yeşil salata alıp yavaş yavaş çiğnedi korsak. Kaşlarını çatmış tamamen çiğnemeye konsantre olmuştu. Ya da daha sonrasında söyleyeceği konuşmayı hazırlıyordu kafasında. Dean nasıl? Ne yapıyorsunuz? Hala birbirinizi görüyor musunuz? O kadar ani bir soruydu ki bu, Izoli ne diyeceğini şaşırmış, gardını almaya fırsat bulamamıştı. Aslında konuşmak istediği son şey Dean'dı bu akşam. Korsak, Gabriel Dean'a duyduğu nefreti asla saklamamıştır Izoli'den. Izoli de Ağustos ayında yaptıkları soruşturmanın tam ortasında, FBI rozesiyle işlerine burnunu sokup bütün kontrolü eline almak isteyen Dean'dan ilk gördüğü anda nefret etmişti aslında. Ama birkaç hafta sonrasında o ve Dean arasındaki her şey tepetaklak olmuştu. Henüz bitirmemişti tabağına baktığında iştahının kesildiğini hissetti. Korsan onu izlediğini hissedebiliyordu. Cevap vermek için ne kadar çok beklerse o kadar az inandırıcı olacağının farkındaydı. ''Problem yok.'' dedi. ''Bir bira daha ister misin? Ben kolamı tazeleyeceğim.'' ''Son zamanlarda seni görmeye geldi mi?'' ''Şu garsonu görebiliyor musun?'' Ne zaman geldi, bir hafta önce mi yoksa bir ay önce mi? Bilmiyorum. Garson kıza eliyle işaret etti. Kız onu görmemiş, bir de üstüne üstlük mutfağa geri dönmüştü. Yoksa artık görüşmüyor musunuz? Benim başka sorunlarım var, tamam mı? Diye ani bir çıkış yaptı Rizoli. Ses tonu onu ele vermişti. Korsak arkasına dayanıp polis gözüyle ona baktı. Çok fazla şey görebilen gözlerle. Onun gibi yakışıklı bir adam herhalde bütün kadınların önünde eğileceğini falan sanıyordur. Bu ne demek oluyor? Göründüğüm kadar aptal değilim ben. Bir şeylerin ters gittiğini ses tonundan anlayabiliyorum ve bu beni rahatsız ediyor. Çünkü sen daha iyilerini hak ediyorsun. Hem de çok daha iyilerini. Bu konuda konuşmak istemiyorum, tamam mı? Ona hiç güvenmedim. Bunu sana Ağustos'ta eve dönerken söylemiştim hatırlarsan. O zamandan beri seni hak etmediğini düşünüyorum. Jane yeniden işaret etti garsona ve kız bir daha görmedi onu. Ayrım sonu, sayfa 200. Bu bölümde yer alan yabancı isimler. Tylenol. T-Y-L-E-N-O-L. Alice. A-L-I-C-E. Schroeder. S C H R O E D E R J P Doyle J P D O Y L E Vince Korsak V I N C E K O R S A K Newton N E W T O N Globe G L O B E O'Neill O N E I L L Sam Adams Isle S A M A D A M S A L E Dine D I A N E Volume V A L I U M Cordain K-O-D-E-I-N-E.